herkese merhaba. Ben Çiğdem Öztabak. Bilgiyi paylaşmayı seviyorsanız tam yerindesiniz. Wikipedik şeyler başlıyor.
Bir şeyi elde etmek için başka şeylerden fedakarlık yapıyor olmamız, geri adım atmak, kararı vermek zorunda kaldığımız o anlar, hatta bazen hayat içinde hızlıca değişmeye ayak uydurmak, ne yaparsak yapalım bize hep düşünerek adım atmamız öğütleniyor. Seçimleri akıllıca yap diyorlar bize çocukluğumuzdan beri. Farklı yollar deneyerek de hedeflerimize ulaşabiliriz aslında. Kurumsal eğitimler, motivasyon guruları bize hep dönüp dolaşıp aynı şeyi söylüyorlar. Aslında hepimizin hayatımızda uyguladığımız tüm o stratejik adımlarımız bir oyun içinde geçerli. O da satranç, yani bugünkü konumuz. Yaptığımız fedakarlıklar, ileri geri adımlarımız ya da sonuca ulaşmak için denediğimiz bir sürü farklı yol. Satrançta da olduğu gibi hayattaki olasılıklar da sonsuz. Ayrıca hayattaki her küçük büyük adım gibi satrançtaki her taşın önemi derecesine göre de büyük olabiliyor. Örneğin piyonunuzla yeteri kadar doğru stratejiyle ilerlerseniz piyon vezir gibi değerli hamlelere sahip bir taş olabiliyor. Bu defa sonda söyleyeceğimi başta söylüyorum. Satranç sadece bir zeka oyunu değil, satranç bize kendimizi her zaman önemsemeyi hatırlatıyor. Evet, bugün Wikipedik Şeyler podcast bölümünde satranç oyununu, tarihini biraz eşeledim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Bu merak nereden cezbetti derseniz, Netflix'in geçtiğimiz günlerde yayına aldığı bir satranç dizisi olan Queen's Gambit'i izledim. Dizi bana ne ara satranç oynamayı bıraktığımı sorgulatmaktan tutun da satranç hakkında bilmediklerimi görmek için beni internette de bir yolculuğa çıkardı tabii. Diziyi o bakımdan çok tavsiye ediyorum. Ben böyle çok hızlıca bir günde bitirdim. Bu bölümde önce diziden kısaca bahsedip satrancın tarihinden de bilgilere geçiyorum. Şöyle güzel bir cümle aslında çektim dizinin içinden. Sadece 64 kareden ibaret bir dünya. Orada kendimi güvende hissediyorum. Bu cümle dizinin ana karakteri, satranç dehası Beth Harner'a ait. The Queen's Gambit, Walter Tevis'in aynı adlı romanından 1983 tarihli romanından uyarlanmış. Birer saatlik 7 bölümden oluşuyor. Mini dizi aslında diyebileceğimiz tek sezonluk da bir iş. Konusu da kısaca şöyle. Netflix'ten reklam alacağım bir dahaki sefere bunlar için. Evet, konusu şöyle. Bir trafik kazasında annesini kaybettikten sonra 8 yaşındaki Beth yetimhaneye gönderiliyor. Bu yetimhanede hem satranca karşı olan sıra dışı yeteneğini keşfediyor, okulun hademesiyle bodrum katında oynamaya başlıyorlar ve satranca resmen tutunuyor. Hem de devlet tarafından o dönemde çocuklara verilen sakinleştiricilere de bağımlı bir hale geliyor. O anlamda da değişikti. Kişisel sorunlarıyla, işte uyuşturucularla, bazı psikolojik takıntılarla dolu bir hayat sürüyor Beth. Satranç yarışmalarının ayrıca erkek egemen dünyasında yerleşmiş geleneksel sınırları da yıkmaya, böyle bilinçli veya bilinçsiz ilerlerken yetenekli ve göz alıcı bir karaktere dönüşüyor. Kazandığı her şeyi aslında dizide görüyoruz, nasıl kazandığını ve ne kadar çalışarak kazandığını da hikaye boyunca izleyebiliyorsunuz. O bakımdan ben çok ilham verici olduğunu da söylemek istiyorum. Dediğim gibi özellikle satranç meraklılarına gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Dizinin ilgi çekici olan bir diğer kısmı ise satrancı dizide sıkıcı bir imaj yaratmaması için bu alandaki en başarılı insanları da danışman olarak kullanmışlar. Gary Kasparov, yani dünya şampiyonu, dünya satranç şampiyonu ve ilk satranç bilgisayarı yapay zekayı kaybeden Rus Gary Kasparov ve ünlü satranç antrenörü Bruce Pandolfin bu diziye özellikle satranç sahneleri konusunda oyuncularla çalışarak danışmanlık yapmışlar. Bu magazinsel bilgilerden sonra dizinin adı nereden geliyor diye baktım. Dizinin adı aslında bir satranç hamlesinden geliyor. Queen's Gambit, yani Vezir Gambit'i olarak biliniyor. Önce Gambit'in satrançta ne demek olduğuna bakalım. Gambit satranç terminolojisinde açılışta taş fedası anlamına geliyor. Açılışta taş fedası. Taş fedası yapmanın temel sebebi de aslında şuymuş. Oyunda hızlı bir ilerleme sağlamak ve merkezleri bir anda ele geçirmek için oyunun orta stratejisinde aslında yapılıyor. 3 bölümden oluşuyor satranç. Bu feda aslında bu açılışta taş fedası anlamına gelen feda da çoğu zaman piyon olarak kullanılıyormuş. Ancak ileri seviyeli oyunlarda da farklı varyasyonları da mevcut. Dizinin ismi de buradan geliyor ve dizide de buna göndermeler yapıyor. Beth'in de oyunlarında, yani karşılaştığı rakipleriyle yaptığı maçlarda Vezir Gambit'ini kullandığı anlar var. Tabii dizide birçok satranç açılışından bahsediyor. Sicilya savunması gibi açılış hamleleri var. Satranç oyuncuları arasında işte heyecanlı çekişmeli maçlarda bu satranç açılışlarını da gerçekten sergilemişler tabii danışmanların da yardımıyla. Hem satranç hem de oyun açılışları genelde savaş ve bölge isimleriyle özdeşleştiriliyor. Dolayısıyla tabii ki satrancın da bir savaş stratejisi oyunu olduğunu ve işte taşların da aslında simgelerini düşündüğümüzde işte atlar, filler, kale, vezir, piyonlar gayet savaş stratejisi oyunu olduğu zaten apaçık belli. Peki bu noktada satrancın tarihine de bir giriş yapabiliriz aslında yavaş yavaş. Satrancın geçmişi 1500 yıl öncesine dayanıyor diyorlar ve son 500 yıldır da aslında biz onu hiç değişmemiş olan kurallarıyla oynamaya başlıyoruz. İlk olarak Hindistan'ın kuzeyinde ortaya çıktığı ve buradan Asya kıtasına yayıldığı, genişleyen aslında bu İslami Arap imparatorluklarının yardımıyla da Avrupa'ya doğru yol aldığı söyleniyor. Tabii fil kavramını açıklıyor aslında bu Hindistan'da çıkmış olmasıyla, çünkü savaşlarda Hindistan'da filleri kullanıyorlar biliyorsunuz. Satranç kuralları aslında 1880'lere, yani satrancın romantik çağı diyorlar bu yıllara, kadar defalarca değişiyor. Tabii ki her zaman olduğu gibi dinin her şeye olan etkisiyle, hatta satrancın taşlarında hayvan figürleri olması İslami devletlerde yasaklanıyor. Ondan sonra da kurallar değişmeden dediğim gibi 500 yıldır aynı şekilde günümüze kadar geliyor. İlk resmi dünya satranç şampiyonası 1886'da düzenleniyor. Hatta çok çok geçmişten şöyle ilginç de bir hikaye var. 1800'lü yıllarda Napolyon'u Türk adında bir satranç robotu olduğu iddia edilen bir makineyle satranç oynatıyorlar ve Napolyon yeniliyor. Aslında Kempelen adında bir Macar bir makine yaptığını iddia ediyor. Ve 18. yüzyılda Avrupa'da da çok ciddi bir oryantal merakı olduğu için işte Mozart'ın Mehter Ezgilerinden etkilenip Türk Marşı bestelemesi gibi o yıllarda Kempelen'de yaptığı bu robota Türk adını veriyor. Tabii ki o dönemde böyle bir teknoloji yok, yani böyle robot makine falan gibi uyduruyor yani adam. Aslında makinenin içine bir insan yerleştiriyor ve o insan oynuyormuş yani diğer insanlarla. İşte Napolyon yeniliyor, hatta Benjamin Franklin'le bile oynayıp yenildiğine dair hikayeler var. Gerçekten Napolyon'u nasıl kandırma cesaretinde bulunmuşlar onu pek anlayamasam da ben bu hikayede. Anlatılan şekli bu. Napolyon sonuç olarak Türkiye satranç tahtasında yeniliyor gibi bir böyle başlıkla da haber olmuş herhalde o dönem, bilemiyorum yani nasıl Napolyon'un hezimetinden kurtulduklarını. Evet, satrancın ilk ortaya çıktığı tarihlere yine geri dönersek 6. yüzyılda Kuzey Hindistan'da Gupta İmparatorluğunda Chaturanga adında bir oyundan aslında günümüze satranca dönüştüğü anlaşılıyor. Ve tabii tarihçiler şüpheli, yani tek bir kişinin icat ettiği bir oyun olduğundan çok şüpheliler. Ülkeler, şehirler gezdikçe kültürler vasıtasıyla oyunun dönüştüğünü aslında düşünüyorlar. Tabii o dönem satrancın nasıl icat edildiğiyle ilgili yine şöyle bir efsane hikaye anlatılıyor her yerde. Bunu size anlatmadan geçemeyeceğim. Zalim olarak anlatılan bir kral var tabii, Hint kralı Şahram adı. Krallığında bilge insanla arasındaki hikaye. Bilge zalim krala bir ders vermek istiyor aslında ve Şahram'ın krallığının her sakininin kendisi kadar önemli olduğuna dikkat çekmek istiyor. İşte kralın kraliçesi, kaleleri, psikoposları yani vezirleri, atları, askerlerinden oluşan krallığın bir bütün olduğunu, onlar olmadan aslında tek başına pek de bir şey yapamayacağını anlatmak için Chaturanga isimli oyunu anlatıyor ve kendisinden oynamasını istiyor. Kral Şahram da oyunu çok seviyor ve oyunun aslında tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi bir oyun olduğunu da anlıyor ve farkındalık yaşıyor deniyor. Bu yüzden krallığındaki herkese Chaturanga, yani şimdiki adıyla satranç oynamasını emrediyor. Hikaye böyle anlatılıyor. Yani farkına vardıysa niye rica etmiyor, emrediyor. Ben de böyle noktalara takılıyorum masalın bu noktasında. Neyse, hala bu bir emirdir anlayışından çıkamıyor demek ki. Oyun için Kral Şahram oyunu icat eden bilge kişiye tabii altın ve gümüş teklif ediyor. Fakat tahmin edeceğiniz üzere bilge herhangi bir hazineyi kabul etmek istemiyor. Bunun yerine bilge şöyle akıllıca ve imkansız bir teklifte bulunuyor. Krala diyor ki Şahram'a, ilk kareye bir buğday tanesi, ikinci kareye de iki tane buğday tanesi koymasını ve her kareye atladıkça o kare sayısı kadar buğday tanesi istediğini söylüyor. Yani bu da 2 üzeri 64 buğday vermesi anlamına geliyor kralın. Çok ciddi, yüksek bir rakam. Kral tabii hemen hesap kitap yapmadan istenilen buğdayın teslim edilmesini istiyor. Tabii ki yapılan hesaplara göre ülkede o kadar buğday olmadığı da tespit ediliyor. Kral Bilge'nin o noktada ikinci bir ders verdiğini anlıyor. Yani satrançtaki piyonlar gibi, hayatta küçük gibi görünen şeyleri asla küçümsememelisiniz diyor. Bu satranç tarihindeki bu arada en popüler efsanelerden biri olarak anlatılıyor. Biraz etimolojiye baktım. Şahmat terimi de aslında doğu kökenli. Hala günümüze kadar ulaşan şahmat, kral için Farsça'da söylenen şah. Şahmat da mat, yani kral çaresiz anlamında kullanılıyor. İngilizcesi ise yine tabii benzer bir şekilde evrimleşmiş. Yani check, checkmate terimlerine çok benziyor. Biz Türkçe'de ise zaten neredeyse aynı kullanıyoruz şahmatı. Anlam olarak baktığımızda ise şöyle bir açıklama çıkıyor karşımıza ki satrançın bitiş hamlesinin manasını bence çok güzel özetlemiş. Şimdi Arapça mata kelimesi ölmek veya ölü anlamına geliyor. Avrupa dillerine de bu anlamı ile zaten aktarılıyor. İşte morto gibi. Bununla birlikte İran dillerinden biri olan peştuca var. Mat sözcüğünü yıkılmış, parçalanmış, ezilmiş manaları ile de hala kullanıyorlarmış. Kelimenin geriye kalan anlamına gelen Farsça bir fiil olan mandan ile aynı soydan gelen Latince maneo, Yunanca'da meno kelimeleriyle olan aslında bağına dikkat çeken farklı etimolojik açıklamalar da söz konusu. Ancak buraya geriye kalan ile kastedilen terk edilmiş, şaşırmış kalmış ve pusuya düşürülmüş olduğu söyleniyor. Yani şah ise zaten hepimizin bildiği gibi İran monarşisinin liderine verilen bir isim. Mat, Farsça bir sıfat olup yenilmiş, kaybetmiş ve çaresiz anlamlarında da kullanılıyor. Yani şahmat, şahın çaresizliğini, köşeye sıkıştırılmışlığını, aynı satrançta olduğu gibi ve yenildiğini anlatıyor. Modern Farsça'da ise şöyle, kelime bir insan için kullanıldığında bu insanın dona kaldığını ve cevap vermediğini anlatıyor. Yani kelime aslında sersemlemiş, affallamış ile yakın bir anlamda da kullanılıyormuş. Satranç oyununda ise rakiplerden birinin aslında final hamlesi sonrasında diğerinin hiçbir hamlesinin kalmaması anlamına geliyor. Yani oyunun orijinal amacı olan aslında şahın öldürülmesi değil, yani bu gerçekleştirmiyor. Ancak şahın yapabileceği hiçbir hamle kalmaması. Bence çok güzel bir bilgi ve açıklama. Evet, bir böyle satranç açılış isimlerinden bahsetmiştim size. Birçok açılış şekli var. İşte bu açılış isimleri de genelde dediğim gibi böyle bölge ve savaş isimlerinden geliyor. Açık, yarı açık ve kapalı açılışlar olarak kategorize ediliyor bu açılışlar. Tabii karizmatik açılış isimleri olduğunu söylemiştim. Bazıları şöyle, İspanyol açılışı, İtalyan açılışı, Sicilya savunması, Vezir Gambit'i, Dragon varyantı, Game of Thrones'dayız sanki, gibi açılış isimleri var. İşte Çoban Matı en bilindik ve en basit açılışlardan da bir tanesi. Dragon varyantının yalnızca cool satranççılar tarafından tercih edildiği filan yazıyor internette. Peki ülkemizde satranç ne durumda dediğimizde böyle biraz baktım. Satranç Federasyonu var, YouTube'da birçok satranç öğreten aslında hesap ve kanal var. Ancak mesela Satranç Federasyonu'nun web sitesi maalesef böyle sekmeler yakında denip geçilmiş, biraz böyle eski ve kötü bir arayüze sahip. Pek ilgi gösterilmediği açıkça belli oluyor. Her zaman olduğu gibi konuyla ilgili kitap, dizi, film, TED Talks ne varsa veriyorum şu an. chess.com.com TR'de açılışlar sayfasında her türlü satranç ile ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca TED konuşmalarında Dünya Satranç Şampiyonası ve bir bilgisayara yenilen Garry Kasparov'un da Zeki Makinelerden Korkmayın adlı konuşmasını, Bobby Fischer'ın Satranç Öğretiyor kitabı tüm zamanların en çok satan satranç kitabıymış. Bobby Fischer de Amerikalı, çok ünlü bir satranç oyuncusu. Birkaç tane filmi var onu anlatan. Örümcek Adamlar'dan Tobey Maguire'ın canlandırdığı, hem ünlü hem de agresif, biraz böyle paranoyak bir oyuncu Bobby Fischer. Ben de çok yeni izledim Queen's Gambit'ten sonra, hemen böyle satrançla ilgili başka şeyler izlemek istedim çünkü. O filmi de tavsiye ediyorum. Türkçe'de Şahmat diye geçiyor film, Pawn Sacrifice. Sovyet oyuncu Boris Spassky ile Soğuk Savaş sırasındaki mücadelesini anlatıyor. İzlanda'da yapılıyor 1972 Dünya Satranç Şampiyonası ve bu finale gidiş öyküsünü ve finali anlatıyor aslında film. Tabii oyuncu oyuncular döneminde etkisiyle, satranç oyuncularından bahsediyorum, hükümetlere karşı paranoyaklaşıyorlar ve izlendiklerini, telefonla dinlendiklerini iddia edip oyun sırasında bile en ufak sesten rahatsız olup, seyircili oynanıyor tabii bu dünya şampiyonları, seyircisiz maç bile talep ediyorlar. Dönen film olması sebebiyle ve satranç oyuncularının da psikolojisine bakış için cidden bence güzel bir film. En baştaki Queen's Gambit'te aynı döneme ait, ikisini de tavsiye ediyorum. Aslında bitirirken satranç gibi oyunların beynimizde yeni nöral ağlar oluşturma fırsatları yarattığını da söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü bu anlamda satranç öğrenebileceğiniz ya da ilerletebileceğiniz uygulama önerileri de sıralamak istedim. Hatta eğer derin öğrenmeyi kullanarak satranç yapay zekası oluşturmak istiyorsanız onun da yollarını öğretiyorlar internette size. towardsdatascience.com'a bakabilirsiniz bunun için. Orada derin öğrenmeyi kullanarak nasıl bir satranç yapay zekası basitçe oluşturursunuz bayağı anlatmışlar. Satranç öğrenmek için ise önerebileceğim ve benim bulduğum en ilginç uygulamalardan bir tanesi Play Magnus. Yani Play Magnus işte Magnus ile oyna manasında. Hala günümüzde dünya satranç şampiyonu olan Magnus Carlsen ile oynayabileceğiniz bir uygulama. Magnus Carlsen 90 doğumlu ve Norveçli ve kısa sürede çocukluğundan itibaren de bir satranç dahisi olmuş. Hala günümüzde de en yüksek dereceye sahip satranç oyuncusu, yani dünyada bir numara. Dünya sıralamasında ise Türkiye ilk 20'de bulunmuyor. Norveç'i, Amerika, Çin ve Rusya takip ediyor. İlk 20'de Çin, Bulgaristan ve Azerbaycan'ı birkaç sırada gördüm. Ne kadar güzel. Play Magnus'a ve Magnus Carlsen'e gelirsek, bu uygulamaya gelirsek, 2004'te 13 yaşında büyük üste unvanını kazanıyor. Play Magnus'ta da Magnus Carlsen'in kendisi tarafından modellenen bir satranç engine kullanılıyor. Bir satranç motoru kullanıyor yani. Kazanmayı başaranlar bu oyunda gizli bir yerde Magnus Carlsen ile canlı oynamaya hak kazanıyorlarmış. Değişik geldi bu anlamda bana. Ve oyunun zorluğunu da etkileyen, oynamak istediğiniz Magnus'un kaç yaşında olup olmadığını belirlediğiniz an. Bu da ilginç bir deneyim olabilir bence. Ben indirdim. Deneyimliyorum şu an. Evet, satranç bölümünün sonuna geldik. Satranç çok güzel bir oyun. Aynı hayatımız gibi vazgeçtiklerimiz, attığımız geri adımlar, aldığımız riskler, sayısız denemelerimiz hepsi bize ait ve her oyuncu aslında bizim gibi biricik. Satranç hakkındaki bilgilerin sonucundaki benim her zamanki gibi çıkarımım ise çok net. Alzheimer olmamak için yeni nöral ağlar yaratmayı küçümsemeyin. Kendinize iyi bakın ve kendinizi önemseyin. Wikipedia'daki şeyler Podfresh Megafon Hosting ile hem Spotify hem Apple Podcast hem Google Podcast'te. Twitter ve Instagram'dan beni ve Wikipedia'daki şeyleri takip edebilirsiniz. Haftaya bir konuğum olacak Yücel Faruk Şahan. No Code akımını ve No Code ile nasıl ürün geliştirebileceğimizi anlatacak. İlgisi olanlar kaçırmasın. Hoşça kalın.